Ayrım 56.
Japonya 1939-4467, 1940-4768, 1941-5088, 1942-8861, 1943-16693, 1944-28180, 1945-11066. İtalya 1939-1800, 1940-1800, 1941-2400, 1942-2400, 1943-1600. 1944 yok, 1945 yok. Mihver toplamı 1939-14562, 1940-16815, 1941-19264, 1942-26670, 1943-43100, 1944-67978, 1945-18606. Üstelik bu tür rakamlar İngiliz-Amerikan toplamlarının çok sayıda 4 motorlu ağır bombardıman uçağını da kapsadığı gerçeğini ortaya koymamaktadır. Böylece de motor sayıları ya da uçak yapı ağırlıkları mihver toplamlarıyla karşılaştırıldığında müttefiklerin üstünlüğü daha da belirgin hale geliyor. İşte Almanların hava egemenliğini korumak için harcadıkları olağanüstü çabalara rağmen Alman kentlerinin fabrikalarının ve demiryolu hatlarının giderek daha büyük ölçüde harap olmasının nihai sebebi budur. Hemen tümüyle korumasız olan Japon ana yurdunun Almanlarınkinden bile daha kötü biçimde harap olması da öyle. Doyenitiz'in denizaltılarının suyun altında kalma zorunlulukları, Slim'in Burma ordusunun infalı takviye edebilmesi, Amerikan uçak gemilerinin tüm Batı Pasifik'teki Japon üslerine tekrar tekrar saldırılar düzenleyebilmeleri ve müttefik askerlerinin ne zaman inatçı bir Alman savunması tarafından engellenseler, düşmanı ezmek ve taarruzu yeniden başlatabilmek için her zaman uçak isteyebilmeleri de hep bundan dolayıdır. Şu noktaya da işaret etmek gerekir ki Fransa'ya asker çıkarıldığı gün 6 Haziran 1944, Almanya müttefiklerin batıdaki 12.837 uçağına karşı ancak 319 uçak toplayabiliyordu. Klaus Witz'in sözünü tümüyle değiştirerek denebilir ki ekstrem sanatı savaş sanatı gibi gerçekten de beceri ve deneyim gerektiriyordu. Ancak kılıç stoku tükenirse bunun vuruşan kimseye pek bir yararı olmuyordu. Kılıç yapımcılarının savaşında müttefiklerin kazanmakta oldukları çok açıktı. Çünkü işin aslı şuydu ki Alman ve Japon imparatorlukları genişledikten sonra bile İki tarafta yer alan ekonomi ve verimlilik güçleri Birinci Dünya Savaşı'ndakine göre çok daha orantısızdı. Daha önce gördüğümüz kabaca tahminlere göre 1938'in Büyük Almanya'sının dünya imalat verimi içindeki payı ve nispi savaş potansiyeli ayrı ayrı İngiltere ve Fransa karmasınınkine aşağı yukarı eşitti. Almanya, Britanya ve Fransız imparatorluklarının karma olarak toplam kaynakları ve savaş potansiyelinin muhtemelen gerisinde kalıyordu. Ama savaş patlak verdiğinde bu ülkeler Almanya ölçüsünde seferber olmuş değillerdi ve daha önce de tartışıldığı gibi müttefikler hayati bir konu olan harekat bilgi ve becerisinde pek yeterli değildiler. Almanya'nın 1939 ve özellikle 1940'da toprak kazanması bu ülkeyi kesin bir biçimde Churchill'in başına geçtiği soyutlanmış ve bir ölçüde de hırpalanmış gücün önüne geçirdi. Böylece Fransa'nın çöküşü ve İtalya'nın çatışmanın içine girişi, Britanya İmparatorluğu'nu savaş potansiyeli açısından kendisinden belki de iki kat güçlü bir askeri kuvvet yığılmasıyla karşı karşıya bıraktı. Askeri açıdan bakınca Berlin-Roma mihveri, karada sarsılmaz, denizde hala daha zayıf, havada ise aşağı yukarı eşit durumdaydı. Bu yüzden de İngilizler Avrupa yerine Kuzey Afrika'da savaşmayı tercih etmişlerdir. Almanların SSCB'ye yönelttikleri saldırı ilk başta bu dengeyi değiştirecek gibi görünmedi. Bu da sırf Kızıl Ordu'nun uğradığı korkunç can kaybından olmuş, sonradan Sovyetlerin toprak ve sanayi demirbaşı kayıpları da buna eklenmiştir. Öte yandan 1941 aralığının belirleyici olayları bu dengeleri tümüyle değiştiriyordu. Rusların Moskova'daki karşı taarruzları Rusya'nın Yıldırım Harbi ile yenilemeyeceğini gösteriyordu ve Japonya ile Birleşik Devletler'in artık global bir nitelik almış olan çatışmaya katılmaları sanayi verimlilik açısından muazzam dayanma gücüne sahip bir büyük ittifak da yaratmış oldu. Bu askeri mücadelenin gidişini hemen değiştiremezdi. Çünkü Almanya 1942 yazı boyunca Rusya'daki taarruzlarını yeniden başlatacak güce hala sahipti. Japonya'da hazırlıksız Birleşik Devletler, Hollanda ve Britanya İmparatorluğu kuvvetlerine karşı ilk 6 ay içinde kolay zaferler kazanıyordu. Ancak tüm bunlar Fransız paylarının Almanya'nın toplamına eklendiği zaman bile Birleşik Devletler'in payını düşük gösteren çarpıtılmış 1938 rakamları ile müttefiklerin mihver devletlerinin 2 katı imalat gücüne, 3 katı ulusal gelire sahip oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyordu. 1942 ve 1943'te ise bu potansiyel güç rakamları uçak, top, tank ve gemi olarak sağlam gerçeğe dönüşüyordu. Gerçekten de 1943-1944'te Birleşik Devletler tek başına günde bir gemi ve her 5 dakikada bir uçak üretiyordu. Dahası müttefikler çok sayıda yeni tip silahlar, süper fortresler, mustanglar, hafif filo uçak gemileri üretiyor. Buna karşılık mihver güçleri yalnızca ileri silahları, jet avcı uçakları, tip 23 denizaltıları oldukça az sayılarda üretebiliyorlardı. Dengelerdeki bu kesin değişikliğin en iyi ölçüsü, Waffen-Führer'in savaşan başlıca tarafların toplam silah üretimi rakamlarında görülmektedir. Bakınız tablo 35. Tablo 35, güçlerin silah üretimleri, 1940-1943, 1944 milyar doları olarak, Britanya 1940 3.5, 1941 6.5, 1943 11.1, SSCB 1940 5.0, 1941 8.5, 1943 13.9, Birleşik Devletler 1940 1.5, 1941 4.5, 1943 37.5, savaşan müttefikler toplamları 1940 3.5, 1941 19.5, 1943 62.5, Almanya 1940 6.0, 1941 6.0, 1943 13.8, Japonya 1940 1.0, 1941 2.0, 1943 4.5, İtalya 1940 0.75, 1941 1.0, 1943 yok. Savaşan mihver güçleri toplamları 1940 6.75, 1941 9.0, 1943 18.3. Böylece İngilizlerin 1940'taki silah üretimleri Almanya'dan önemli ölçüde geriydi ama hızla büyüyordu. Öyle ki bir sonraki yıl biraz üstün duruma geçmişti. Alman ekonomisinin nispi bir rahatlık içinde yönetildiği son yıl, Stalingrad ve Kuzey Afrika'da yaşayan çifte şok ve Speer'in ekonomi bakanlığına gelişi, 1943'te Alman silah üretiminde muazzam bir artırıma yol açtı. Japonya'da verimini 2 katın üzerine yükseltti. Gene de İngiliz ve Sovyet karma üretiminde bu 2 yıl boyunca görülen artışlar, mihver verimindeki yükselmeye eşit olmuş. B.B. Taksim SSCB'deki artış 10 milyar dolar 1941-1943. Buna karşı mihverde 9.8 milyar dolar artış ve toplam silah üretimindeki üstünlüklerini gene sürdürmüştü. Ancak en sarsıcı değişiklik 1941-1943 arasında Amerika'nın silah veriminde görülen 8 kattan fazla artışla ortaya çıktı. Bu da 1943 yılındaki müttefikler toplamının düşmanınkinden 3 kat daha fazla olması demekti. Böylece savaş potansiyeli ve ulusal gelirde en başta hafifçe belirmeye başlamış olan dengesizlik iyice gerçekleşmiş oldu. Wehrmacht hem batı hem doğu cephesindeki taktik karşı taarruzlarını savaşın hemen hemen son aylarına kadar ne ölçüde akıllıca düzenlemiş olursa olsun, müttefiklerin ateş kudretinin yoğunluğu yüzünden eninde sonunda bunalacaktı. 1945'e gelindiğinde Reich'ı her gün hırpalayan binlerce İngiliz-Amerikan bombardıman uçağı ve yolları üzerindeki her şeyi yakıp yıkarak Berlin ve Viyana'ya girmeye hazır durumda yüzlerce Kızıl Ordu tümeni hep aynı çıplak gerçeğin farklı belirtileriydi. Bir kez daha uzun süreli ve tarafların varlarını yoklarını ortaya dökerek yaptıkları bir ortaklık savaşından en geniş kaynaklara sahip ülkeler sonunda galibiyete ulaşmışlardı. Bu Japonya'nın Pasifik Savaşı'ndaki çöküşü için de geçerliydi. Şurası artık açıktır ki 1945'te atılan atom bombaları dünyanın askeri tarihinde bir dönüm noktası yaratmıştır ve bu öyle bir dönüm noktasıdır ki atom silahlarıyla yapılacak bir büyük güç savaşı olması halinde insan soyunun yaşama yeteneğini kuşkulu kılmaktadır. Ancak bu silah 1945 mücadelesi kapsamında Birleşik Devletler'in Japonya'yı teslime zorlamak için kullanabileceği bir dizi askeri araçtan yalnızca biriydi. Başarılı Amerikan denizaltı mücadelesi Japonya için açlık tehdidi yaratıyor, sürüyle B-29 bombardıman uçağı Japon kentlerini yakıp kül ediyordu. 9 Mart 1945 Tokyo ateş akını yaklaşık 185 kişinin ölüp yaralanmasına ve 267 bin binanın yok olmasına yol açmıştı. Ve Amerikalı planlamacılar ile müttefikleri Japon adalarına yönelik çok geniş çaplı bir istila hareketinin hazırlığı içindeydiler. Bir takım tereddütlere rağmen bombayı atma kararının verilmesine yol açan değişik sebepler, müttefiklerin can kayıplarını önlemek, Stalin'e bir uyarı mesajı vermek, atom projesine yapılan çok büyük harcamaları haklı çıkarma ihtiyacı bugün hala tartışılmaktadır. Ancak burada belirtilmek istenen nokta şudur ki, o sıralar yalnızca geniş çaplı iki konvansiyonel savaş yapmak için değil, etkili olup olmayacağı belirsiz yeni bir silahın geliştirilmesi için bilim adamı ham madde ve para, yaklaşık 2 milyar dolar. Yatırımı yapmaya yeterli verimlilik ve teknoloji kaynaklarına sahip tek ülke Birleşik Devletler'di. Hiroşima'nın uğradığı yıkım ile Berlin'in Kızıl Ordu'nun eline düşmesi, yalnızca yeni bir savaşın daha bitişini simgelemiyor, dünya meselelerinde yeni bir düzenin başladığını da gösteriyordu. Yeni stratejik görünüm. Bu yeni düzenin çizgileri daha savaş tüm şiddetiyle sürerken Amerikalı askeri planlamacılarca ortaya konmaktaydı. Politikalarıyla ilgili bir belgede bu şöyle ifade ediliyordu. Bugünkü düşmanlarımıza karşı yapılan savaşın başarıyla sonuçlanmasının ardından nispi ulusal askeri güçler bakımından derinden değişmiş bir dünya gelecektir. Bu gerçekten de son 1500 yıl içinde meydana gelen değişikliklerden daha çok Roma'nın çöküşüyle gelen değişiklikle kıyaslanabilir. Japonya'nın yenilgisinden sonra yalnızca Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği birinci dereceden askeri güç olacaklardır. Bu her ikisi için de coğrafi konum ve genişlik ile çok büyük bir harp malzemeleri potansiyelinin bir arada bulunmasından doğmaktadır. Tarihçiler son 1500 yıl içinde kıyaslanabilir nitelikte hiçbir şey olmadığı iddiasını tartışma konusu yapabilirler. Ama savaştan sonraki global güç dengesinin savaş öncesininkinden tümüyle farklı olacağı ortaya çıkıyordu. Eski büyük güçler Fransa, İtalya daha o zamandan sönmüşlerdi. Almanya'nın Avrupa egemenliği için yaptığı girişim çöküntüye uğruyordu. Japonya'nın Uzak Doğu ve Pasifik'teki girişimleri de öyle. İngiltere Churchill'e rağmen gücünü kaybediyordu. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında yapılan tahminlerde sık sık sözü edilen iki kutuplu dünya nihayet doğmuştu. Uluslararası düzende Port'un deyimiyle artık bir sistemden öbürüne geçiyordu. Görünüşe bakılırsa bir tek Birleşik Devletler ve SSCB'nin sözü geçiyordu ve bunların ikisi arasında Amerikan süper gücü çok daha üstündü. Sırf dünyanın geri kalan yanı ya savaşta tükenmiş durumda ya da hala sömürge az gelişmişliği aşamasında bulunduğunda Amerika'nın 1945'teki gücü için daha iyi bir ifade düşünemediğimden yapay olarak yüksekti diyeceğim. Söz gelimi İngiltere'nin 1815'teki gücü gibi. Bununla birlikte kudretinin gerçek boyutları salt anlamda hiç görülmedik büyüklükteydi. Savaş harcamalarındaki çok büyük kabarma yüzünden ülkenin GSMH'si 1939 sabit dolar hesabıyla 88.6 milyar dolardan 1939, 135 milyar dolara 1945 ve cari dolar hesabıyla da çok daha yüksek bir miktara 220 milyar dolar ulaştı. Ekonomide görülen New Deal'in ortadan kaldıramadığı gevşekliğe nihayet tam anlamıyla bir düzen verilmiş, yetersiz kullanılan kaynaklar ve insan gücünden doğru dürüst yararlanılmıştır. Savaş sırasında ülkedeki üretim donanımının boyutları neredeyse %50 oranında ve fiziksel mal verimi %50'den fazla artmıştır. Gerçekten de 1940-1944 yıllarında Birleşik Devletler sanayindeki genişleme, o zamana kadar ya da o zamandan beri hiç olmadığı bir tempoda, yılda %15'in üzerinde arttı. Gerçi bu büyüme daha çok 1939'da toplam verimin %2'si iken 1943'te %40'ına fırlayan savaş üretimi sayesinde olmuştur. Ama savaşla ilgisi olmayan mallar da artmış ve böylece savaşa katılan öbür ülkelerde görüldüğü gibi ekonominin sivil sektörüne el uzatılmamıştır. Amerika'daki yaşam düzeyi öbür ülkelerin hepsinden yüksekti. Ama aynı şey kişi başına verimlilik için de geçerliydi. Birleşik Devletler büyük güçler arasında savaş yüzünden yoksullaşmak yerine zenginleşen, aslında çok çok zenginleşen tek ülkeydi. Savaşın bitiminde Washington'ın elinde 20 milyar dolarlık altın rezervi vardı ve bu 33 milyar dolarlık dünya toplamının neredeyse 1/3'üydü. Bunun gibi toplam dünya imalat veriminin yarısı ABD'de elde ediliyor ve ülke aslında dünyadaki her tür mal üretiminin 1/3'ünü gerçekleştiriyordu. Bu da Birleşik Devletleri savaş sonunda büyük bir farkla en büyük mal ihracatçısı haline getiriyor. Birkaç yıl sonra Birleşik Devletler dünya ihraç mallarının 1/3'ünü sağlıyordu. Gemi yapımı imkanlarındaki çok büyük genişlemeden dolayı dünyadaki gemi kaynaklarının yarısına sahipti. Ekonomik açıdan dilediğini yapabilecek durumdaydı. Bu ekonomik güç Birleşik Devletler'in askeri kuvvetlerine de yansıyor. Ülke savaşın sonunda 7,5 milyonu deniz aşırı yerlerde olmak üzere 12,5 milyon silahlı kuvvetler personeline sahip oluyordu. Bu toplam barış zamanında haliyle azalacaktı. 1948'e gelindiğinde ordu personelinin sayısı 4 yıl öncesinin ancak 9'da 1'i kadardı. Ancak bu azalma yalnızca politik bir seçimi gösteriyor. Gerçek askeri potansiyeli yansıtmıyordu. Birleşik Devletler'in savaş sonrası döneminin başlarında deniz aşırı bölgelerde oynayacağı rolün sınırlı olacağına ilişkin varsayım göz önünde alınırsa, ülkenin gücü modern silah giriş kayıtlarında daha iyi ortaya çıkmaktadır. Bu aşamaya gelindiğinde ABD donanması tartışmasız herkesinkinden üstün durumdaydı. 1200 ana savaş gemisinden oluşan filosu, bunlar muharebe gemilerinden çok düzinelerce uçak gemisi çevresinde toplanıyordu. Artık krallık donanmasından epey büyüktü ve dünyada önemli bir başka deniz gücü de bulunmuyordu. Birleşik Devletler hem uçak gemisi özel hizmet kuvvetleri hem de deniz piyade sınıfları bakımından gücünü yerküre üzerinde denizden ulaşılabilecek, her yerde gösterebilecek kapasitede olduğunu fazlasıyla ortaya koymuştu. Amerika'nın havadaki egemenliği bundan daha da görkemliydi. Hitler'in Avrupa'sını hallaç pamuğu gibi atan 2000'den fazla ağır bombardıman uçağı ile pek çok Japon kentini yakıp kül eden 1000 ultra uzun menzilli B-29'a şimdi daha da güçlü B-36 gibi jet güdümlü stratejik bombardıman uçakları eklenecekti. Her şeyden önemlisi de Birleşik Devletler'in atom bombası tekeline sahip olmasıydı ve bu gelecekteki her türlü düşmanın Hiroşima ve Nagasaki'deki kadar korkunç bir yıkıma uğratılabileceğini gösteriyordu. Daha sonraki çözümlemelerin gösterdiği gibi Amerika'nın askeri gücü aslında göründüğünden belki de daha azdı. Hazırda çok az sayıda atom bombası vardı ve bunların atılmasının politik açıdan çok geniş anlamları olurdu. Ve bu gücü SSCB kadar uzak, anlaşılmaz ve kuşkucu bir ülkenin tutum ve davranışını etkilemek için kullanmak zordu. Ama Amerika'nın sözlerle ifade edilemeyecek bir üstünlüğe sahip olduğu kanısı Kore Savaşı'na kadar olduğu gibi sürdü ve pek çok ulusun Amerika'dan borç, silah ve askeri destek sözü dilekleriyle güçlendi. Birleşik Devletler'in sahip olduğu bu olağanüstü elverişli ekonomik ve stratejik konum göz önüne alınırsa, 1945'ten sonra dışarıya doğru yaptığı atılım, uluslararası politika tarihine aşina kimseler için hiç de şaşırtıcı değildi. Geleneksel büyük güçler ortadan silinirken, Birleşik Devletler sürekli olarak onların arkalarında bıraktığı boşluğu dolduruyordu. Bir numara haline geldikten sonra, kendi kıyıları, hatta kendi yarı küresi içine sıkışıp kalamazdı. Kuşkusuz Amerikan gücünün ve nüfuzunun böyle dışarıya doğru uzanmasının başlıca sebebi, savaşın kendisi olmuştu. Söz gelimi savaş yüzünden 1945'te Avrupa'da 69, Asya ve Pasifik'te 26 tümeni varken kendi kıtası üzerinde hiç yoktu. Sırf politik açıdan Japonya'yı ve Almanya'yı ve de Avusturya'yı yeniden düzene sokma yükümlülüğü altına girmiş olduğu için oralardaydı. Ve Pasifik'teki takım adalar üzerinden ve Kuzey Afrika, İtalya ve Batı Avrupa'ya doğru seferler yaptığı için bu topraklar üzerinde de kuvvetleri bulunuyordu. Ancak Amerikan silahlı kuvvetlerinin yayılma yerlerinin yeniden 1941 öncesi duruma getirileceği beklentisiyle, özellikle askerler arasında, kısa sürede evlerinde olmayı uman pek çok Amerikalı vardı. Ama bu düşünce Churchill gibilerini dehşete düşürür, tecrit yanlısı cumhuriyetçilere de çekici gelirken, zamanı geriye çevirmenin mümkün olmadığı ortaya çıktı. 1815 sonrasındaki İngilizler gibi Amerikalılar da çeşitli ülkelerdeki resmi özelliği olmayan nüfuzlarının daha resmi bir nitelik alarak pekiştiğini gördüler. Daha dolaşık bir hale geldiğini de İngilizler gibi onlar da ne zaman çizgiyi çekmek isteseler karşılarında yeni güvensizlik sınırları buluyorlardı. Pax Americana olgunluk dönemine ulaşmıştı. Bu yeni düzenin ekonomik yönleri en azından önceden tahmin edilebilir gibiydi. Savaş sırasında Cordell Hull gibi enternasyonalizm yanlıları biraz da haklı olarak 1930'lardaki global bunalımın büyük ölçüde uluslararası ekonominin kötü işleyişinden doğduğunu ileri sürdüler. Bunalıma korumacı gümrük tarifeleri, haksız ekonomik rekabet, ham maddelere erişilmesine getirilen kısıtlamalar, otarşi yanlısı hükümet politikaları yol açmıştı. Bu 18. yüzyıl, aydınlanma çağına özgü engellenemeyen ticaret barışla tam bir uyuşma gösterir görüşü, ihracata yönelik sanayi kollarından gelen baskılarla birleşiyordu. Bu kesim Amerika'nın artan verimliliğiyle gelen ürünleri tüketecek yeni deniz aşırı pazarlar açılmazsa, ABD yönetiminin harcamalarındaki gerilemeyi bir savaş sonrası durgunluğunun izlemesinden korkuyorlardı. Buna bir de askeri yetkililerin Amerika'nın petrol, kauçuk ve metal cevherleri gibi stratejik yönden son derece önemli malzemeler üzerinde denetim kurmasının ya da bunlara hiçbir kısıntı olmadan ulaşmasının sağlanması için kararlı, belki de aşırıya varan bir biçimde yaptıkları savunma da ekleniyordu. Tüm bunlar bir araya gelerek Amerika'yı Batı kapitalizminin ve tabii Batılı kapitalist devletler arasında yıldızı en çok parlayanların yararına olacak yeni bir dünya düzeni yaratma taahhüdü altına sokmuştur. Ancak bu, Adam Smith'in daha uzun vadeli engellenemeyen ticaret sayesinde kaynakların daha etkili bir biçimde dağılımı verimliliği her yerde yükseltir ve böylece herkesin satın alma gücünü arttırır güvencesiyle olacaktı. Böylece 1942-1946 yılları arasındaki yeni düzenlemeler paketi, Uluslararası Para Fonu ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın kuruluşu, bunun ardından da daha ileri tarihlerde gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması GATT oluşturulmuştur. Bu yeni ekonomik rejimle imar ve kalkınma için alınmaya hazır duruma gelen paralardan bir miktar yararlanmak isteyen ülkeler, Amerika'nın para konusunda getirdiği konvertibilite serbestisi ve açık rekabet koşullarına uymak zorunda olduklarını gördüler. İngilizler imparatorluk tercihlerini koruma çabalarına rağmen bunlara uymuşlardır ya da tüm sistemin dışında kalacaklardı. Sosyalist denetimle ne kadar bağdaşmaz olduğunu anlayınca Ruslar böyle yapmışlardır. Bu tür düzenlemelerde uygulamaya ilişkin kusurlar, ilkin eldeki paranın 6 yıl süren toplu savaşın getirdiği yıkımla başa çıkmak için yetersiz oluşundan geliyordu.